Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bütün mekanlarda ve bütün zamanlarda. Kainata hiçbir yer yok ki bir melek secde etmiş olmasın. Selam olsun Nebiler Nebisine, hamd Rabbime olsun. Ve rahmet yağmur gibi, ve rahmet inen kar taneleri gibi, yetimlerin, yoksulların, gariplerin, zakirlerin üzerine yağıversin. Ve Resul'e itaat ediniz. Er Resul, Elif Lam'la geliyordu, Hazreti Muhammed Mustafa'ydı o. Öyle değil mi? Men yuti'ir Resul diyordu. Kim peygambere itaat ederse o zımnen Allah'a da itaat etmiştir. Ama bir insan kalkar Allah'a ibadet ettim, itaat ettim, ben peygambere de itaat etmişim gerek yok diyemezdi. Hazreti peygambere iman ve itaat etmek zorunda. İşte belki Resulullah aleyhissalatü vesselam o demin ifade ettiğim zamanlarını, meşguliyetlerini bu meselelerle meşgul olduğu zaman zikre, hani niyaza ayıramıyordu. İşte onun yüce makamı bakımından, onun o bakış açısından istiğfar etmesine vesile oluyordu. Rabbim istediği için değil belki, Resulullah kendi içtihadiyle öyle görüyordu. Bir an dahi haşa tehavun değil, bir an dahi Allah'ın zikrinin dilden uzak durması gönül hep zikirdeyiz zaten. İnsanlarla konuşurken ki zaman dilimi dahi Nebi Aleyhisselatü Vesselam için tövbe vesilesiydi. Ne kadar büyüktü. Bilemiyorum belki Nebiler Nebisi şunu mu öğretiyordu acaba? Ey kendisini cennetin içerisine zannedenler, ey kendisini cennetin anahtarını almış sırtlanmış gider gibi zannedenler, siz Allah Allah'a az mı istiğfar ediyorsunuz? İnsanları günahkar görüyor da kendinizi cennette mi görüyorsunuz? Siz ne kadar hak ediyorsunuz acaba istiğfarı? Cenneti hak ettiğini sanıyor musunuz? Alın damarlarınız çatlarcasına Allah'a secde edeceksiniz. Nasıl bağlıyordu çok secde edişlerinden ötürü iman eden insanların hallerini hatırlıyorum da. İmam-ı Suyuti söyleyecektir, o bir başka büyük. İmam-ı Nevevi gibi bir başka büyük. Sanıyor musunuz asırlarca süren bir ömrün bereketiydi onlar. Zamanın içinde zaman lütfediyordu Rabbim. İmam-ı Şafii vefat ederken kaç yaşındaydı biliyor musunuz? El-Ümmün saniye olan, Risale'nin saniye olan koca bir mezhep bırakan İmam-ı Şafii vefat ettiğinde Mısır'da yaşı sadece 54'tü. Kısa bir ömre korkunç bir ilim sığdırmış. İmam-ı Nevevi'nin hayatını okuduğunda, Salihinin hayatını okuduğunda 30 yaşında ölen bir delikanlı aklınıza gelir mi acaba hiç? Muhaddisinle ilgili tabakat yazan Salihinin hayatını okuduğunuzda 30 küsur yaşında ölen bir alimi tefekkür edebilir miydiniz? İmam-ı Nevevi okuduğunuzda 40'ı aşmamış olan bir büyük alimle karşı karşıya olduğunuzu düşünebilir misiniz? Ne bereketli bir ümmetti ya Rab. Ne kadar temizlerdi, ne kadar salihlerdi. Rabbaniydiler. Çünkü yaşıyorlardı. İç alemleri ve dış alemleri tevvabun olanlar onların halini anımsatıyordu. Kur'an'ın ifadesiyle bu kâun olanlar vardı. Tebük'e gidemediği için ağlayıp dönenler, tevabun vardı günahlarından ağlaya ağlaya gözlerinin altında yanaklarında derin uhdudlar oluşan, derin çukurlar oluşan vardı, anlatırlarken Hazreti Ömer'e öyle anlatacaklardı. Hazreti Ömer öyle ağlıyordu ki Hazreti Ömer'in göz pınarların altında yanaklarında derin bir iz meydana gelmişti, gözyaşları aksın diye. Öyle diyordu İmam-ı Suyuti. Hazreti Peygamber onun istiğfar ve tövbe duasını defaatle okuması sanmayın ki bir günahından ötürüdür. O masumdu. Sıddık aslında mütercimdi bir manada. Nebinin birçok haline Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Subhanek ma arafnake hakka marifetik. Subhanek ma abednâke hakka ibadetik diyen haykıran bir gönül insanının, bir ruh insanının hali ne kadar tercümandı Nebiye. Seni tenzih ederim, seni tesbih ederim, ne kadar büyüksün ya Rab. Sana hakkıyla ibadet edemedik, seni hakkıyla bilemedik. Ne güzel diyorlardı, ne derin bir hale nüfuz ediyorlardı. Huzeyfe anlatıyordu. Bir dost, uzaktan gelen bir dost. Huzeyfe. Şöyle diyordu. Kâne fî lisâni zarabun âle ehli. Ve kâne le ya'duhum ilâ gayrihim. Fezakartu zâlike linnebiyye aleyhissalâtu vesselâm. Fekâle eyne ente minel istiğfâr. Testağfirullah fil yevmi seb'ine marrah. Öyle diyordu İbn-i Mace'nin bu rivayetinde. Huzeyfe diyordu ki benim aile fertlerine karşı dilimde bir ağırlık vardı, laf söylerdim onlara. Zarab diyordu. Hani şöyle iğnelerdim onları. Acılık vardı, ölçüsüzlük vardı dilimde aile fertlerime karşı. Başkasına yoktu ama onlara karşı vardı. Bir gün Resulullah'a soruyordum, rahmet nebisine soruyordum. Ya Resulallah, benim böyle bir ölçüsüzlüğüm vardı diyordum. Soruyordu, enteyne ente minel istiğfar. İstiğfarla halin nasıl Huzeyfe? Öyle soruyordu, eyne ente minel istiğfar, senin halin nasıl istiğfarla Huzeyfe? Sonra şöyle devam buyuruyordu, hani diyordu, bu hatanın bağışlanması, belki kalbinin yumuşaması için günde 70 defa sebi'ine marra istiğfar edersin diyordu. Yol gösteriyordu yolu bulamayanlara. Ve sen gittin gidene ey Nebi, Medine'de yeşil kubben bugünkü toprağın altına girdin gideli yolları şaşırdık ey Nebi. Yol şaşırmış haldeyiz. Nevesi yolu şaşırmış gitmiş. Sarafa düşmüş bir sarafa yeniliverdik, mağlup olduk. Gidiyoruz. Ha şurada su vardı, şurada kaynak vardı. Hayır hayır diyorduk ki şurada Nebi'nin dinlendiği bir ağaç vardı. Altında oturuyordu diyorduk. Yürüyorduk. Birdenbire kaybolduğumuzu fark ediyorduk. Sen gittin gidene ey Nebi, her taraf zifiri karanlık, ne sevgi kalmıştı, ne rahmet kalmıştı, ne şecaat kalmıştı, ne ümmette o hal vardı. Heybet kaybolup gitti ey Nebi, sen gittin gideni, tarvar oldu eşya. Thank you. Tevvab olan Rabbim, Rahim olan Rabbim, Gafur olan Rabbim, şu günahkarları affeder misin acem? Şu ümmeti ayağa kaldıramamış olan, mazlumun gözündeki yaşı silememiş olan, yetimin başını okşamamış olan, okşayamamış olan, şu zavallıları affeder misin? Kapına geldiklerinde siz benim gerçek kullarım gibi değildiniz. Siz Allah için her şeyini feda edenlere hiç benzemediniz. Siz Hazreti Peygamber'in cemaatine hiç benzemiyor, benzemiyorsunuz denip kapılar mı kapanacak acep yüzümüze? Heyhat, birdenbire kapılardan mı kovulacağız? Bir gönül mü kırdınız? Bir yürek mi daralttınız? Bir insan mı uzaklaştı mı sizden? Dilinizde bir cefa mı var? Yüreğinizde bir kasvet mi var? Bir darlık mı var? Bir sıkıntı mı var? Estağfurullah diyor musunuz? Birine bir söz söylediniz. Daralttı yüreğinizi. Estağfurullah diyor musunuz? İnsanlar sizi övüverdiler. Estağfurullah diyor musunuz? Bir kazanç elde ettiniz. Malınız çoğaldı, belki cahınız yükseldi. Estağfurullah diyor musunuz? İstediğiniz bir şeyi elde ettiniz. Estağfurullah diyor musunuz? Birdenbire daraldı yüreğinizde, bir çıkış kapısı bulamadınız. Sağa döndünüz, sola döndünüz. Sanki bütün kapılar sürgülenmişçesine kapalı. Estağfurullah dediniz mi? Daraldığında sitem yoktur bu dinde. Kime sitem edeceksin? Allah'a inkiyat var. Boyun eğmek var. Yalvaracak, döneceksin. Onun için Abdullah bin Büsrele diyordu. O diyordu, semi'tu. Daha doğrusu Abdurrahman bin İrk oradan rivayet ediyor. Diyor ki, semi'tu Abdullah ibn Büsrin yakulu. قال النبي عليه الصلاة والسلام توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Öyle diyordu. Ben Abdullah bin Büsr'ü duydum da o Resulullah'ın şöyle buyurduğunu naklediyordu. Resulullah şöyle buyuruyordu. Müjdeler olsun. Selam olsun diyelim ki ona ki amel defterinde birçok istiğfar buldu kişi. Veya Tuğba'nın bir anlamı da cennetti ya. İbn-i Mace'nin şarihi rahmetli Haydar Hoca, Allah mekanını âli eylesin. Öyle diyordu, oradaki Tuğba kelimesini cennet diye tercüme edecekti. Lafzi anlamda değil, muştak olunduğu anlamda Tuğba cennetteki bir cennettir, cennetin adıdır aynı zamanda. O hem onu söyleyecekti ve hem de kelime anlamıyla cennet ve her türlü mutluluk, iki Tuğba'yı birleştirecekti. Selam olsun ona. Mevlam mekanını cennet etsin onun. Makamını âli etsin. Mevlam onu büyük hadisçilerin yanında onlarla beraber eylesin, İmam Malik gibi bu dine hizmet edenlere, hadis ilmine. Cennet ve her türlü mutluluk o kimseye, o kimse içindir ki, o kimseye layık ve haktır ki amel defterinde çok istiğfar bulunur. İzaca Enesullahi vel Feth ayeti geldiğinde, suresi geldiğinde insanların gruplar halinde fevç fevç, cemaat cemaat dine girdiklerini gördüğünde, ey Muhammed Aleyhisselam, Rabbini hamd ile tesbih et ve istiğfarda bulun. Demek ki zafer istiğfar gerektiriyor. Haşa tekebbül gerektirmiyor mu? Allah'ı istiğfarda bulun Allah'a. İbn Abbas'ın bir rivayetinde öyle buyuruyorlardı Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Men lezimen istiğfar cealallahu lehu min kulli hemmin feraca ve min kulli dîkin mahraca وَرَزَّقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبَّ. Ne kadar güzel bir hadisti. İçi açan, rahmet veren, ümit veren, darlıkları kapatan bir hadis. Kim istiğfarı katık edinirse diyeyim, kim bol bol istiğfar ederse, Allah onu her üzüntü ve sıkıntıdan bir çıkış kapısı gösterir. Kederden bir kurtuluş verir. Ve her türlü darlıktan bir mahraç, bir çıkış verir ona. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Hiç hesaba katmadığı yerden ona bir çıkış kapısı gösterir. Güzel, helal bir rızık verir. Bol bol estağfirullah-ı azim. Estağfirullah, estağfirullah, ya Rabbi tövbe, ya Rabbi istiğfar deyiniz bilebildiniz lisan ve hal ile. Bol bol Allah'a istiğfarda bulunuz. O Rabbinizdir, sizi yaratandır. Sizin istiğfarınızı istiyor. Siz de istiğfar ediniz. Rahmet kapılarınızı zorlayın. Allah tevvab, Allah rahim, Allah rahman olandır. Yeter ki siz gayret ediniz. Ayet-i kerime indiği zaman günahlarından sonra Allah'a istiğfarda bulunan müminler, Cenab-ı Allah'a levecedullaha tevvaban rahima ayeti kerimesi geldiği zaman Allah'a bol bol tövbeleri kabul eden görürler ayeti geldiğinde şeytan ağlıyordu. Şeytan diyordu ki vay başıma kül olsun. Allah bütün kapıları açık tutuyor. Kapatmıyor ki kapıları Müslümanlara, günahkar olsalar da tövbe ederlerse Allah tövbeleri bağışlayacağını söylüyor. Kabul edeceğini, ama şu demek değil. Günah işleyeyim tövbe edeyim. Günah işleyeyim tövbe edeyim. Böyle topaç gibi döneyim. Hayır, bu dinle o noktada şaka olmaz. Rabbim son anda sana tövbeyi nasip etmeyebilir. Zeki ol bu manada böyle kurnazca ben tövbe edeyim döneyim, tövbe edeyim döneyim günaha. Sen kimle yarışıyorsun? Samimiyetle tövbe et. Her tövbe ettiğinde yarın aynı günahı işleyeyim diye hesaba katarsan, hesap edersen Rabbim kapıları birden kapatır. Yüreğine darlık verir de nasip etmez o tövbe kelimesini. Derler ki Hazreti Musa ve ala nebiyyine salatu ve selam, akıma geliverdi de yine rahmet okumak güzeldir bizlere bir harf öğretene. Süleyman hocam vardı, Süleyman Yaşar hocam, eski Ağrı müftüsü. Birkaç ay önce demiştim onu kaybettiğinizi, toprağa verdiğinizi söylemiştim. Böyle peygamberlerden bahsettiğimde, onlara ve Hazreti Peygamber'e salat ve selam olsun, salat olsun dediğimde, Hoca Efendi ile bir gün görüştüğümde, o kadar memnun oluyorum ki dedi, sen diğer peygamberlere de böyle dua ettiğinde. Sözleri güzeldi uzakların, o beyaz atlara binmiş gitmiş uzaklara, uzaklarda şimdi dinlenen o zatların sözleri güzeldi. Mevlam rahmet etsin, kabirlerini nurla doldursun, onları meva misafir eylesin Rabbim. O Erhamur Rahimin olandır. Hazreti Musa aleyhisselam, o kendi hayatında birkaç Firavun'la karşı karşıya gelmiştir. Firavun sultan demektir. Bir adamın özel ismi değil. Diyelim ikinci Firavun, birinci Firavun, üçüncü Firavun. Öyle ifade edersem daha rahat anlaşılır. Kızıldeniz'i geçtikten sonra Hazreti Musa Firavunlardan biriyle karşı karşıya gelir yine. Hazreti Musa ve kavmine zulmeden, Hazreti Musa ile baş edemiyorlardı. Musa Kerimullah ile baş edemiyorlardı. Ne yapalım diyorlardı. Musa'dan kurtulmak için bir yol buluyorlardı kendilerince. Firavun avanesiyle, sırdaşlarıyla görüştüğünde diyorlardı ki, bir tuzak hazırlayalım Musa'ya. Peki nasıl bir tuzak hazırlayalım? Tuzağımız şu olsun diyorlardı. Mısır'ın en meşhur olan, en malum olan kötü kadınını kötü iş yapan kadını bulalım. Parayla beni bağışlayınız, fuhuş yapan bu kadını bulalım. Hazreti Musa'yı çağıralım da Musa'ya diyelim ki Musa, sen Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyorsun. Diyorlardı ki Hazreti Musa ile ancak öyle baş edebiliriz. Musa'ya diyebiliriz ki sen zina suçu işledin. Bunu söylersek Musa ile baş edebiliriz. Başka çaresi yok diyorlardı. Ne kötü bir tuzak kuruyorlardı. Rabbim de onların tuzaklarından haberdardı. وَمَكَرُوا Onlar tuzak kuruyorlardı. Allah'ın da onların tuzaklarını tuzakla karşılık veriyordu. Ve belli bir günde Hazreti Musa bir bayram gününde, onların bir toplantı gününde çağrılıyordu. Hazreti Musa geliyordu, işlenecek olan cinayetten ve zulümden haberdar değildi. Şöyle diyorlardı, Musa, zina senin dininde nasıl bir günahtır? Hazreti Musa dönüyordu Allah'ın sevmediği büyük günahlardan, anlatıyordu Hazreti Musa. Diyorlardı zinayı işleyen kim olursa olsa böyle midir? Hazreti Musa diyordu ki, zinayı işleyen kim olsa olsun büyük zulümlerden biridir. Daha önce o kadınla görüşmüş, onu bir perdenin, duvarın gerisine almışlardı. Kadına diyorlardı ki bir dediğimde çıkacaksın. Ve Hazreti Musa'ya diyeceksin ki ben seninle zina ettim. Hazreti Musa'yı tuzağa düşürüyorlardı. Bir peygambere tuzak kuruyorlardı. Sıradan bir insan için ağır olan bir ittiham ki Hazreti Musa gibi bir insana ne kadar zor vardı. Hazreti Musa kadına bu teklifte bulunduklarında kadın diyecekti ki bu benim için normal bir olaydır, yaptığım günlük bir hadise. Ben Musa değil bütün Mısır'la zina ettiğimi söylerim diyordu. Ağır damarı yırtılmış olan bir kadıncağız, düşürülmüş bir kadın. Dedim ya, ağır damarı yırtılmış olan. Ve biraz sonra Firavun'un huzurunda Hazreti Musa bütün heybetiyle, bütün ihtişamıyla Allah'ın peygamberi, ulu lazım olan büyük peygamberlerden biri. Bir hadisinde Resulullah ben diriltildiğimde Musa'yı göreceğim, ayakta bekliyor dediği Hazreti Musa. Sonra Firavun döndü, Musa dedi. Sen Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyorsun. Zinayı işleyen sen olsan da öyle midir? Hazreti Musa diyorlardı ki, zinayı işleyen Musa olsa da onun cezası şudur diyordu. İdamdır diyordu Hazreti Musa. Çünkü Hazreti Musa'nın dininde öyleydi, şeriatinde. O zaman Firavun diyordu ki, perdenin gerisinde saklanmış olan, hani dedim ya, niye bunu anlatıyorum? Men lazimel istiğfara cealallahu lehu min kulli hemmin feraca ve min kulli dîkin mahraca. Kim Allah'a istiğfar ederse gerçek anlamda Allah bir çıkış kapısı gösterecek. Sıkıntıdan bir mahraç nasip buyuracaktır Rabbim. Kur'an Firavun diyordu ki, Hazreti Musa'ya diyordu ki, Musa diyordu, o zaman sen neden bu kadınla zina ettin? Hangi kadın dediğinde kadın çıkıyordu, Hazreti Musa'nın karşısına çıkıyordu. Bir kadın Hazreti Musa'nın hayatı boyunca görmedi. Musa gibi serafa iman dolu bir büyük peygamber. Böyle bir kadınla ne ilgisi olabilirdi ki? Ya ne müthiş bir bühtandı, ne büyük bir imtihandı ya Rab. İçimizden herhangi birimizin sarsılacağı, bin defa düşüneceği bir imtihan karşısında Hazreti Musa Tur Dağı gibi sağlam duruyordu. Ve Hazreti Musa kadınla karşı karşıyaydı. Hazreti Musa bakmıyordu bile. Kadının yönüne bakmıyordu bile, başı önündeydi. O derin bir ufka bakıyordu. Allah'la mükalemede bulunmuş, Tur-i Sina'da rahmet duymuş olan, Kelimullah olan Musa'nın böyle bir hadiseden sarsılması muhaldi çünkü. Bir dedim ya, Tur-i Sina gibi sağlamdı. Metindi Hazreti Musa. Sadece kadının cihetine doğru bir nazar atıyordu da sonra şöyle diyordu Hazreti Musa. Elindeki bastonunu şöyle yukarıya doğru kaldırıyordu. Şöyle diyordu. Bi hakki men felakal bahra bi asaye hel zeneytu biki. Asamla Kızıldeniz'i, denizi ikiye bölen Allah adına sana soruyorum, seninle zina ettim mi? Kadın bakıyordu Hazreti Musa'ya, o büyük peygamberin heybeti karşısında belki bütün bir Mısır titriyordu. Dönüyor ve şöyle diyordu, bi hakkı men felakal bahra bi asake ma zeneyte biye ve ente atharu min ma issemai ya Musa. Seninle, senin asanla Kızıldeniz'i ikiye bölen Allah'ın adına yemin ediyorum ki sen benimle zina etmedin. Sen inen yağmur damlalarından daha temizsin Musa diyordu. Musa olmak. Allah'a kul olmak. Duyuyor musun? Sesini duyuyor musun uzaktaki ve en yakındaki? İç aleminde kendinle boğuşuyor musun acep? Bu dünyanın sonu karanlık bir çukur, biliyor musun? Daha öncekiler de gittiler, sonrakiler de gelecek. Bu bir dünya işte, böyle işte, böyle açıktır. Birbiri ardınca düşeceksiniz karanlık o mezara. Yakın mısınız Allah'a? Allah'la aranız iyi midir? Rahman ve Rahim olan Rabbim, merhametli olan Rabbim, şefkatli olan Rabbim, Rahim olan Rabbim, kapına gelse bu biçareler, sen Erhamurrahim'insin. Dilersen kovarsın, dilersen kabul buyurursun. Hüküm senin, iktidar senin, saltanat senindir, söz senindir, kibriya senin hakkındır. Biz senin kapına gelmiş birer kuluz ya Rabbi. Sana kurbanım olayım ya Rabbi, kapından çevirme bizi. ve Ebu Zer vardı. Kıfarlı Ebu Zer, hani Müslüman olduğu gün Fahri Kainat'ın sen kimsin? Ben Gıfarlı Ebu Zer'im dediğinde Gıfar, Hazreti Fahri Kainat mübarek bakışlarını kaldıracak, Gıfar'dan mı diyecekti. Çünkü Gıfar'dan ancak yol kesenler çıkardı. Kervan soyanlar çıkardı. Nebi bakacaktı Gıfarlı'ya. Sonra ne Ebu Zer olacaktı ama. Her biri kendi başına bir rahmetti. Ben sahabeyi hep öyle gördüm. Bazen bana derler ki, sahabeyi öyle anlatıyorsun ki, sanki hiçbiri günahkar değil. Doğru, benim yanımda hiçbiri günahkar değil. Kendi günahlarımı gördüğüm zaman. Onların bir nur gibi olduklarını görüyorum. Doğru doğru öyledir. Halbuki onlar masum değiller. Ben bunu söyleyenlerden bin kez bunu daha iyi bilirim. Ama bahsederken sahabiden, Fahri Kainat'ın karşısında, onun yanında kendilerini yok sayanlar vardı. Al kana boyanmış olan insanlar görüyorum. Hazreti Mus'ab gibi, Ebu Zer gibi, baştan sona bir kandan heykele dönüşmüş insanlar görüyorum. Bu din yere, bu din kainata hakim olsun diye başlarını verenleri, kolları kesilenleri hatırlıyorum da, ben nasıl onların günahlarını hatırlayayım? Rabbim setrederse ya bana bunu söyleyenler ne yapacaklar? Ben mahşer aleminde diyeceğim ki, ya Rabbi senin nebini sevdikleri için, senin dinin uğrunda, senin kitabın uğrunda, vahyin uğrunda fedai can ettikleri için, ben onların güzelliklerini hep gördüm. Gözüm diğerine kaymadı ya Rabbi, bunun bir günahı varsa benimdir vebali diyeceğim ben. Ben böyle kelime cevap vereceğim. Belki sahabi de diyecektir ki, belki diyecekler ki, onlara şefaat imkanı verildiğindeki verilecek inşallah. Belki diyecekler ki, ya Rabbi bunlar bizim hakkımızda hüsnüzanda bulunuyorlardı. Şu günahkar Müslümanlar, şu son dönemin günahkar Müslümanları bizim hakkımızda hüsnüzanda bulunuyorlardı. Lütfunla onları bağışla ya Rabbi diyecekler. Belki öyle diyecekler, biliyor musunuz? Ebu Zer öyle bir adamdı ki, Gıfarlı Ebu Zer, Fahri Kainat onun hakkında öyle buyuruyorlardı. O yalnız yürür, yalnız vefat eder, yalnız haşrolur bir ümmet olarak, tıpkı Hazreti İbrahim gibi. Hatıralar birdenbire geliyor da böylesine işte. Bir gün Resulullah'ın yanında bir cemaat bulunuyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir an şöyle daldılar. Sonra mübarek bakışlarını kaldırıyorlardı. İçinizden biriniz çölde öleceksiniz diyordu. Kimse bulunmayacak, onu gömecek. Sonra bir akı kafilesi gelecek ve onu gömecek. Yıllar geçecekti. O cemaattaki herkes şehirden bir Medine'de vefat edecekti. Kala kala Ebu Zer kalmıştı. Nebi sonrası yıllarca sonraydı. Ebu Zer-i Gıfari Rebeze'deyken hastalık geliyordu. Vefat sırasındaydı. Hanımı ağlıyordu, korkuyordu da. Ya ölse Ebu Zer nasıl gömecek, nasıl yıkayacak? Ebu Zer diyordu ki, hanım korkmayasın sakın. Biraz sonra ben öleceğim. Bir atı kafilesi gelecek, beni gömecekler. Hanımı nereden biliyorsun dediğinde, sadıkul mesduk olan, doğru ve doğrulanmış olan efendim dedi ki bir gün diye hikaye edecekti işte. O şöyle demişti, o hep doğru söylüyordu. Doğrudur, O kainatın en doğrusudur. Onu hep konuşturmadılar. Bugün dahi öyle değil mi? Onu dinlemek istemediler. Bugün Müslümanların başında patlayan her kurşun dinlenmemiş olan bir dinin bize bedeli değil miydi? Ve biraz sonra Gıfarlı Ebu Zer bir rivayete göre atlı kafilesi gelmeden bir rivayete göre onlarla kısa bir görüşmeden sonra derin bir uykuya dalacaktı. Derler ki İbni Mes'ud vardı. İbni Umabd bir kafile ile hacca veya umreye giderken develer birdenbire başlarını oraya çevirecekler, yolun dışına çıkacaklar ve Ebu Zer'in bulunduğu yere gidecekler. Atlar ve develer birden huysuzlanıyorlardı çadıra doğru gidince. Ebu Zer o rivayeti esas alırsak çoktan vefat etmişti. Hanımı oradaydı. İbni Mesud soruyordu, bu kimdir? Şu örtülü olan kim uzanmış sedirde? Hanımı diyordu ki o Ebu Zer'dir. Ebu Zer diyorlardı, sahibi Resulullah, Nebi'nin dostu Ebu Zer mi? İniyorlardı her biri hemen atlarından atlayıp. Ve gömüyorlardı Rebeze'de Ebu Zer'in. İşte o rivayet ölüyor. Onun için anlatırken Hazreti Ömer onu Ebu Zer tek başına bir ümmet olarak dirilecek. Çünkü Ebu Zer'in din anlayışı biraz farklıydı. Nasıl farklıydı? O ikinci gününün parasını saklamayı haram sayıyordu. اَلَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْرَ وَالْفِضَّةِ Altın ve gümüş biriktirip hakkını vermeyenlere altın ve gümüşler mahşer aleminde kızdırılıp damgalanacak onlar ayeti kerimesini alimlerin bir kısmı zekat malını vermeyenler hakkında diye nitelerken Ebu Zer altın ve gümüş saklayıp harcamayanlar hakkında diye yorumlayacak. Öylesine ki Medine'yi sarsacaktı. Ebu Zer tek başına bir ümmet, bir ekoldu. Şöyle diyordu. Allah şöyle buyuracaktır. Kim güzel ibadet işlerse o kimseyi işlediğinin 10 misli sevap vardır. Ve dilediğimin sevabı kadar da artırırım diyor Rabbim. Bu kutsi bir hadis. Onun için Rabbim artırırım diyor. Kutsi hadis mana Allah'a aittir. Söz Nebi'ye aittir. Kim kötülük işlerse bir kötülüğün cezası o kötülüğün misli yani bir aynısıdır. Birebir veya bağışlarım. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Zira hani böyle bir kol kadarcasına, parmak uçlardan dirseklere kadar, yarım metre diyelim. Kim bana bir yarım metre yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım, 3 metre diyelim ki. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Hadisteki nezafet ve nezakete bakıyor musunuz? Rabbim buyuruyorlar ki ben ona karşı koşarım. Allah'ın koşması ne demek? Rahmetli sonsuzca açması. Kim bana bir şey ortak etmeksizin yanaşırsa ben ona o kadarca yer dolusunca, diyelim ki yer dolusunca hata ile gelirse huzuruma, ben de ona yer dolusunca mağfiret veririm. Rahman ve Rahim olan Rabbimin rahmeti o kadar geniştir. O zaman istiğfar et. Allah'a kulluk etmek lazım. Cenab-ı Allah'a yönelmek. Ümit kırmamak lazım. Ümidinizi kesmeyiniz. Bilin ki siz bir yaparsanız Nisa suresinin 116. ayetindeki olduğu gibi dilediği bütün günahları bağışlar. Şirk hariç. İnnallâhe lâ yaghfirü en yüşreke bih. Hani Allah kendisine şirki bağışlamaz da وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Bunun dışında kalanlardan dilediğini, ayetin sonunda meşiyet Allah'a aittir dilemek. O dilerse hepsini bağışlar. Dilerse bağışlamaz. Siz yeter ki ümidinizi kırmayın. Yeter ki Rahman olan Rabbimin rahmet kapılarını zorlayın. Gafur ve Rahim olan, mağfireti sonsuz olan, bağışlaması sonsuz olan Rabbim olacaksınız. Çünkü öyle diyordu hadiste. Ben mümin kulumun benim hakkımdaki zannı kanaati yanındayım. Yani şudur. Mümin kul Rabbin bağışlayacağını umarak cezalandırmayacağına ihtimal verirse Allah da öyle muamele edecektir inşallah. Ama Rabbimin cezalandırmasının daha kuvvetli olacağını ihtimal verirse Rabbim de ona göre muamele edecektir. Sen hep Rab'den mağfiret dile. Hep mağfiret dile ki Rabbim sana kapıları açsın. Ümidini kırma. En daraldığın zamanda, en daraldığın zamanda, en sıkıntılı olduğu anda, kulum beni andığı zaman muhakkak onunla beraberim. Bunu hatırla. Rabbimin mağfiretinin seni kuşatacağını hatırla. Biliver ki Rabbim sana merhamet edecektir. Kul işlediği günahlardan dolayı mağfiret dilediği zaman, tövbe ettiği zaman tövbesinin kabul edileceğini, dua ettiğinde duasının geçerli olacağını düşünmelidir. İşte ümit besleyin. Ümit güzeldir. Ümidinizi yitirmeyin. Rahim olan bir Rabbiniz vardır. Mağfiret sahibi olan bir Rabbiniz vardır. Günahlarınız belki çoktur. Belki meleklerin rahmeti beni gölgelemeyecek diyebilirsin de. Bil ki rahmeti sonsuz olan bir Rabbim vardır. Kapıları açmış sana. Hadi senden bir gayret, hadi hadi. Hadi kapıları açık bak hadi. Hadi gitmeye çalış oradan. Mezar alemi gelmeden önce, salat okunmadan önce sen salat ve selam getir Nebiye. Çukur kazılmadan önce kendi yüreğinde bir çukur kazsanası. De ki ey kul, Allah'a yakın olmaktan başka çare yok. Vallahi parası çok olan da ölmüştür. Mertebesi makamı yüksek olan da ölmüştür. Vallahi bir ekmek bulamayan da ölmüştür. Ama mahşer aleminde farklılar. Kim Allah'a yakınsa selam olsun ona. Hem bin selam.
sanki gönül çalıyor, Resulullah çağırıyor. Sanki gönül çalıyor, bastığın toprak yanıyor. Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında.
Yollarında günler açmış ramzasında.